Merhabalar. Okyanus Ötesi programında karşınızdayız. Türkiye'den, dünyadan, Amerika Birleşik Devletleri'nden, okyanusun her bir tarafından gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Adem Yavuz Arslan'la birlikte. Adem merhabalar.
Merhaba, kolay gelsin, iyi yayınlar.
Teşekkürler. İstersen yine her zaman olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gelişmelerden bahsedelim. Böyle son zamanlarda yayınlar hep Covid, onun tekrar yayınlanması, Omikron vesaire gibi başlıyoruz. Benim gördüğüm kadarıyla çevremde neredeyse aile olarak bir şekilde Covid, Omikron bu tarz bir hastalığa yakalanmayan aile üyelerinden bir tanesi kalmadı gibi bir şey. Anladığım kadarıyla böyle yayla yayla yayla sonra bir normalleşerek devam edecek. Buradaki durum bu.
Evet, çok hızlı yayılıyor. Rakamlar oldukça yüksek. Artık neredeyse çevremizde hastalığa yakalanmayan kalmadı diyebilirim.
Evet, yani böyle taşınabilir test kitleri ya da çevremizdeki bazı noktalardaki testler yapmak için böyle alternatifler bakıyoruz. Bende de şimdi bir test var. Birazdan bir test daha olacağım. Durum nedir ona bakacağım. Çünkü bir yerlere gidip çıkıyorsunuz ve hep gittiğimiz yerlerden arkadan bir haber alıyorum. O Covid'liydi, bu değildi diye. O yüzden böyle bir dalga var. Ben biraz şunu görüyorum. Yani Omikron biraz aslında böyle bir şey oldu. Hem insanlar hastalığı geçiriyor hem de eski Covid kadar böyle ağır geçirmiyorlar. Dolayısıyla da böyle bir nezle grip gibi sanki hastalıklar geçirilecek ve bu yıl da böyle geçip ondan sonraki yıllarda işte herkes aşısını olup bildiğimiz standart nezle grip gibi bir hal alıp hastalık normalleşecek gibi kendime göre böyle bilimsel açıklama yaptım, ne diyorsun?
Ya şöyle, orada temel nokta aşı olmak. Aşı olmayanlarda bayağı ağır geçiyor. Yani halihazırda aşı olmamış insanlar var ve bunlar omikrona yakalandığı zaman çok ciddi kriz yaşıyorlar. Çok ciddi sorun var. Dolayısıyla aşı olayını ihmal etmemek gerekiyordu. Halihazırda aşıya direnen insanlar var. O da tabii işi büyütüyor. Yani aşı olan insanlar dediğin gibi bir grip şeklinde geçiriyor. Bir nezle şeklinde geçiriyor son salgını. Ama hala aşı olmayanlar bu işi başka bir boyuta taşıyorlar. Bu gerçekten bir sorun. Hani bir de şöyle bir realite var. Amerika bu konuda yeni bir aşamaya geçti geçen haftadan bu haftaya. İsteyen herkese ücretsiz test kiti evine gönderiliyor. Bu önemli bir uygulama. Yani son dönemde biliyorsun kit bulma sorunu başlamıştı. Hükümet böyle bir adım attı. Artık giriyorsunuz posta servisine, talep ediyorsunuz, adresinize ücretsiz kit gönderiliyor. Çünkü bir an önce bunu yaygınlaştırmak istiyor iktidarda.
Evet, öyle. Tekrar yine Amerika gündeminden devam edelim istersen. Amerika Birleşik Devletleri'nde son 3-5 günden bu yana en çok konuşulan konulardan bir tanesi Anayasa Mahkemesi'nin en yaşlı üyesi olan 83 yaşındaki üyesi Stephen Breyer'ın artık emekli olacağım kararını alması idi. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde Anayasa Mahkemesi üyeleri ancak kendileri istedikleri zaman bırakabiliyorlar bir kez seçildikten sonra. Şimdi bırakıyor ve bıraktıktan sonra da yeni üye seçimi konusunda başkanın yetkileri var. İstersen hem bu süreç nasıl işliyor ki daha önceki yayınlarda da sen bundan bahsetmiştin, biraz ondan bahset. Hem de Biden'ın yeni Anayasa Mahkemesi üyesi olarak belirlediği kişiden ve özelliklerinden biraz bahsedelim.
Ya şöyle, Amerika'da en güçlü kişi kimdir derseniz, Amerikan başkanından daha güçlü olan kişi bence Amerika'daki Anayasa Mahkemesi üyeleridir. Yani gerçekten çok güçlüdürler. Görevlerini kendileri bırakmadığı sürece ya da hayatları sonra vefat etmedikleri sürece görevden alınamıyorlar. Ve aldıkları kararlar bağlayıcı. Yani Amerikan başkanı olsanız bile bu kadar etkili değilsiniz. Ve gerçekten de çok prestijli insan. Yani aslına bakılırsa o 9 kişi yüksek mahkeme üyelisi. Tam Anayasa Mahkemesi de denir mi denmez mi tartışılır ama yüksek mahkeme diyelim 9 kişiden oluşuyor. Ve bu 9 kişi gerçekten Amerikan sisteminin temelini oluşturuyor. Çok saygın hukukçulardan seçiliyor. Ve bu hukukçular gerçekten kariyerli olan insanlar. Ve oraya seçildikleri zaman ister cumhuriyetçi bir başkan tarafından atansın, ister demokrat bir başkan tarafından önerilsin, onaylansın. Son derece objektif kararlar vermeleriyle meşhurlar. Şöyle düşünün, hatta birazdan başka bir örnekte daha söyleyeceğim. Başkan Nixon'ın mesela başını yakan kendi atadığı Anayasa Mahkemesi üyesi olmuştu. Yani beni sen atadın deyip ona tabi olmuyor mahkeme üyeleri. Ve bu üyelerden işte dediğim gibi kendisi isteği ayrılırsa, sağlık gerekçesi vesaire ya da hayatını kaybederse boş olan yere de atama yapılıyor. Şimdi Biden buraya Amerika tarihinde ilk defa siyahi bir aday öneriyor. Şimdi burada tabii adayın kimliğinden çok siyahi olması. Çünkü bugüne kadar böyle bir atama olmadı. Bu son derece sembolik ama önemli bir atama, önemli bir önerme daha doğrusu. Daha atanacak çünkü. Ve bu özellikle Amerika'nın tarihinde çok büyük derin yara olan, büyük bir mesele olan ırk meselelerinde yeni bir aşamaya geçilmiş olacak. Bu da tabii Biden için önemli bir hamle. Çünkü biliyorsunuz Biden geldiğinden bu yana bu tip hamleler yapıyor. İşte başkan yardımcısı da zaten melez birisi biliyorsunuz. Yani Hindistan ve Jamaika ataları, anneleri, şeyi, aile fertleri oralardan Kamala Harris için söylüyorum. Ve sonuçta önemli bir adım atmış olacaklar ve bu sembolik değeri yüksek bir hareket.
Evet, bu arada da Trump 4 yıl başkanlık yaptı ama Trump kendi döneminde eline 3 defa Anayasa Mahkemesi'ne yeni üye atama fırsatı gelmişti ve o da bunları değerlendirmişti biliyorsun.
Evet, yani o da tabii şöyle, Trump'ın şansı, çünkü Amerikan başkanı olup da hiç başkan atayamayan, Anayasa Mahkemesi mahkemeye üye atayamayan hakimler de var. Başkanlar da var. Kısmet denk geldi. Yani adam ya da hayatını kaybetmiyor ama Trump en çok üye atayan isimlerden biri oldu 4 yıl olmasına rağmen ve oraya damgasını vurdu. Daha muhafazakar, daha tutucu insanlarla atadı, 3 tane üye atadı. Bunlar tabii önemli bir avantaj Trump için.
Evet, bakalım şimdi bir taraftan da son günlerde böyle ara ara yayınlara da bakıyorum. Bu okullar maalesef Amerika Birleşik Devletleri'nin yaralarından biri bu. Okullarda böyle saldırılar falan oluyor. Yine geçen haftada bir lisede silahlı bir saldırı vardı. Orada da hayatını kaybeden insanlar vardı. Onunla alakalı şimdi anmalar yapıyorlar. Amerika tarafından böyle bakıyoruz. Biraz istersen doğuya doğru ilerleyelim. Avrupa'ya doğru geldiğimizde ZDF kanalı bir belgesel yayınladı. Erdoğan'la ilgili bir belgeseldi. Bu Erdoğan'ın kollarıyla alakalı. Daha doğrusu Erdoğan'ın Avrupa'daki kolları, organizasyonlarıyla alakalı bir belgeseldi bu. Ve bu belgeselde bazı Avrupa'da yaşayan gazetecilere yapılan saldırılardan onların hareket etmesine kadar pek çok konuya değiniliyordu. Erdoğan'ın neden Avrupa'da yaşayan Türklere bu kadar yakın ilgi gösteriyor, neden onların organizasyonu ile uğraşıyor, bununla alakalı da çarpıcı bilgiler vardı belgeselin içinde. Sen biraz detaylara bakabildin mi?
Evet, yani Erdoğan'ın karanlık ağı başkanlık ya da gölge imparatorluğu, karanlık ağı daha doğrusu, ben öyle okumuştum. Belki başka türlü de çevrilenler olmuştur. Bu belgesel ZDF'de yayınlandı. Önemli bir yayın organı. Güçlü bir yayın organı ve bu belgesel aslında uzun zamandır konuşulan, parça parça, bölüm bölüm sosyal medyaya ya da medyaya yansıyan şeylerin bir belgesele çevrilmiş hali. Şeylerden kastım ne? İşte özellikle Türkiye uzantılı, işte AKP'de Metin Külünk, o Sedat Peker'den maaş alan kişi var ya, her türlü illegalitenin içerisinde olan bir isim Metin Külünk. Metin Külünk'ün kurduğu ve iktidarın beslediği Almanya'daki örgütlenmeler, bu illegal yapılanmalar ve bu yapılanmalar muhalifleri takip, tehdit, taciz ve benzeri konularda aktifler. Sadece o değil, Türkiye'de de uzantıları var ve bu yapının ve Alman medyası, Alman güvenlik birimleri bunu uzun zamandır takip ediyor. Hatta Amerika'nın da siyasetinde bir gündemi bu konu. Çünkü Avrupa siyasetinde biliyorsunuz uzun zamandır şu tartışma yaşanıyor. Bir grup siyasetçi, Merkel de bunlardan bir tanesiydi. Türkiye bize lazım, stratejik olarak önemli bir ülke, aman Erdoğan üzerine gitmeyelim. Hani ihtiyaç halinde yardıma koşalım modundaydı. Bir kısmı da bu belgeselde de bunlar yer almışlar. Bir kısmı da diyor ki ya bu artık çok büyük bir sorun haline döndü. Erdoğan artık Almanya için de bitti. Çünkü Almanya'da illegal yapılanmalar kuruyor. Bununla gazetecilere saldırtıyor, muhaliflere saldırtıyor. Hatta Alman siyasetçileri hedef yapıyorlar. İşte biliyorsun daha önce hatırlarsın şey de yaşandı. Avusturya'da Berivan Aslan tehdit edilmişti. Orada bir MİT elemanı yakalanmıştı. Yani bu tip faaliyetler artık Avrupa'nın da gündeminde. Hep söylediğimiz bir şey vardı. Erdoğan sadece Türkiye için değil, başka ülkeler için de bir güvenlik riskine dönüştü diye. İşte bunun örneklerinden bir tanesi şu an Almanya'da. Hani düşün, şöyle kıyaslayalım. Türk televizyonlarında, TRT'de işte Türkiye'deki bir mesela ne diyelim işte bu kadar yoğunlukta olarak kim var? Kürtler var. İşte Barzani ya da benzeri bir isimle ilgili bir belgesel olduğunu düşün ve Türkiye'de yaptığı faaliyetleri anlatıldığını düşün. Böyle bir çalışma. Önemli bir çalışma. Tartışma çok çıkaracak bir tartışma. Muhtemelen Erdoğan buna tepki gösterecektir ama Şu anda Erdoğan tepki gösterir mi göstermez mi? Önce bir kar zarar hesabı yapması gerekiyor. Kar zarar hesabı yaptığında eğer bunu istismar edebileceğini düşünüyorsa seçim yaklaştığı dönemde. Çünkü biliyorsun daha önce de Hollanda ile yapay bir kriz çıkarmışlardı seçim öncesinde. Şimdi burada da benzeri bir kriz çıkartma eğilimi olabilir ama tabii bu hepsi seçim gündemine bağlı.
Bunu buraya bir not alıyorum. Önüme de not aldım. Birazdan Sezen Aksu konusundan bahsederken buraya da değinerek bahsederiz. O kar zarar hesabı demişken ona biraz bakarız. Evet. Çünkü orada konuşacak çok şey var. Tekrar belgesine geri döndüğümüzde aslında oradaki Alman yetkililerin biraz şöyle daha ben demokrat bir görüş sergilediklerini görüyorum en azından belgesel içerisinde. Çünkü diyorlar ki burada yaşayan, Almanya'da yaşayan milyonlarca Türkiye'den gelen insanlar var. Bu insanlarla biz bir şekilde huzurlu bir ortamda yaşıyoruz. Fakat Erdoğan oradan kendisi bir ağ kurarak buradaki ortamı geriyor ve gerginleştiriyor. Hatta öyle bir ağ kuruyor ki kendisi gittikten sonra bile böyle bir bu buradaki oluşan atmosferden, bu sıcak havadan hala insanlar etkilenmeye devam edebilirler. O yüzden yani buradaki huzuru da bozan kişi aslında Erdoğan diyorlar. Peki Erdoğan bunu niye yapıyor? Çünkü burada ciddi bir seçmen kitlesi var. Onları bir şekilde Türkiye'deki gibi işte konsolide edip kendi çevresine toparlayıp kendi o gerginliğin içine sokmak istiyor gibi yorumlar yapıyorlar ki haksız da sayılmazlar gördüğüm kadarıyla.
Öyle artı Erdoğan'ın bir oyun planı daha var. O da şu, sadece seçim endeksi düşünmüyor. Seçim önemli bir motivasyon. Yani gurbetçi oyları Erdoğan için önemli. Ama aynı zamanda Erdoğan bu illegal yapılanmalarıyla bir taraftan muhaliflerini taciz ediyor, tehdit ediyor, saldırtıyor. Bir taraftan da o ülkeleri meşgul ediyor. Yani Erdoğan'ın şöyle bir oyun planı var. Erdoğan diyor ki mealen söylüyorum. Bensiz oyun kuramazsınız. Yani ben de burada varım ve benimle muhatap olmak, pazarlık yapmak zorundasınız diyor. Yani çünkü uzun, yani bu tip faaliyetler, bu işte 5. kol faaliyeti falan diye Erdoğan hep söyler ya, bu tip faaliyetlerin yapılması buradan kaynaklanıyor. Mesela işte Suriye'de yaptıkları, Irak'ta yaptıkları, başka ülkelerde yaptıkları, özellikle Balkan coğrafyasında yaptıkları. Çünkü bu tip yapılanmalar, yani otoriter rejimler, sınır ötesi operasyonlarıyla muhatap oldukları ülkeleri meşgul etmek gibi bir stratejiye sahipler. O ülkeleri meşgul edip, onları rahatsız edip kendine siyasi rant elde etmeye çalışıyorlar. Bu da onlardan bir tanesi. Yani bu Diktatörlerin Eli kitabında olan bir şey.
Evet, adamların da bir şekilde endişe etmelerinde haklılar. Yani böyle bu tarz bir diktatöryal davranışın kendi içindeki huzuru bozduklarını görüyorlar. Biliyorsun sen de daha şu geçtiğimiz 1-2 yıl içinde kaç tane gazeteciye evinin önünde insanlar saldırdılar ve değişik dernekler kuruyorlar. İşte adını Osmanlı koyuyorlar, bir şeyler koyuyorlar ve böyle gruplar haline gelip muhalifleri oradan organize ederek, işaret göstererek saldırtabiliyorlar. Bu dolayısıyla kendi ülkelerin içinde huzuru bozuyor. Yani kendi şemsiyelerinin altında, korumalarının altında olan insanları saldırtabiliyor Erdoğan ve onun çevresindeki işte Metin Külünk gibi yani, dediğin insanlar. Bir şekilde huzurları bozuluyor.
İkimiz de Washington'dayız. Washington'da olanları gördük. Amerika tarihinde olmayan şeyler oldu. Evet. Amerika'da gösteri yapmak serbesttir. Ve herkes her yerde gösteri yapabilir. Hatta Beyaz Saray'ın duvarına, bakın Beyaz Saray'ın duvarına Trump'a ya da işte başkan kimse şu an Biden'a küfür yazabilirsiniz. Hani bildiğiniz, hani burada ifade etmeyeyim, bildiğim herkesin günlük olarak kullandığı şeyleri Beyaz Saray'ın duvarına yazarsınız. Kimse gelip sizi gözaltına almaz. Hani duvarları kırmadığınız, sağa sola zarar vermediğiniz sürece ifade özgürlüğü noktasında bir engel yoktur. Herkes her gün, her dakika, her yerde bir eylem görebilirsiniz. Polisler müdahale etmez, gazeteciler rahat rahat gider çalışır. Ya Erdoğan birinde benim de olduğum bir ortamda 100 yıllık Brookings Enstitüsü'nde gazetecilere saldırdı Erdoğan'ın korumaları. İçeride bir sürü sorun çıkarttılar. Dahası o meşhur meydan kavgası, daha doğrusu meydanda Erdoğan'ın talimatıyla göstericiler öylesiye dövdürüldü Erdoğan yandaşları tarafından. Sadece şey değil, Erdoğan'ın korumaları değil, bir de Amerika'da yaşayan Erdoğan'ın yandaşları var. Onlar da vatandaşlara saldırdılar. Amerika şokta. Yani böyle bir şey çünkü olmamış bir olay. Yani hani buna niye tedbir almıyorsun? Çünkü böyle bir riski düşünemiyorsun. Hani bu böyle bir şey olmaz diye düşünüyorsun. Çünkü burada alışılmış bir şey. Hatta şöyle söyleyeyim. Mesela Türk elçiliğinin önünde Türkiye bayraklarıyla gösteri yapılır. Yolun karşısında kısa bir, küçük bir yola, büyük bir bulvar da değil. Küçük bir yol. Hemen yolun karşısında da Ermeniler yapar. Ermeni bayrakları açılır. Karşılıklı bağırılır, çağrılır. Bu her sene tekrar edilir Nisan ayında. Mesela bu tip şeyler rahatlıkla oluyorken ya Erdoğan bir girdiği yere şey getiriyor, kavga çıkartıyor, orada problem çıkartıyor. Amerikalılar bile şokta. Yani böyle bir olay hiç görmemişler ve hepsi şok yaşıyor. Nasıl yani, ne oluyor burada diye. İşte Avrupa'da da aynı durum söz konusu ve dolayısıyla Erdoğan sadece Türkiye için değil Avrupa ve Amerika için de bir güvenlik riskine dönüştü.
Fakat kendilerini böyle tabiri caizse kabak gibi ortaya çıkardılar. Çünkü şu anda Amerika'da sokağa kim ve Erdoğan'dan bahsetsen Amerika'daki herkes, hemen herkes o günkü o kavgayı ve onların o eşkıyaca tavırlarını hatırlıyor, onları görmüş oluyor. Yani bunu 1000 tane program yapsak, 10.000 tane canlı yayın yapsak bu kadarını anlatamazdık. Kendi kendilerini ortaya çıkardılar iyice bu şekilde.
Evet, evet.
Türkiye'ye doğru geçelim mi istersen? Bu buralardan böyle bahsedeceğimiz mevzularımız var.
Gürcistan'a gidelim. Bence bir Gürcistan'a bir gidelim. Çünkü gerçekten hani böyle bazen bazı ama sembol fotoğraflar var.
Buradan bakınca biraz daha doğuya geçmiş oluruz. Orayı da atlamış. Tamam, oradan gidip tekrar yani, gelelim.
Döneriz, yukarıdan aşağı geliriz tekrar. Ya şöyle düşün, şimdi hani bazı olaylar vardır ya, bazı semboller. İşte az önce söyledik, Erdoğan'ın korumaları, Erdoğan yandaşları Washington merkezde insanlara saldırdı, gazetecilere saldırdılar. Bu fotoğraf tarihe geçti. Amerika tarihine bile girdi. Şimdi bu, şimdi ekrana getireceğimiz fotoğraf, yönetmen arkadaşımız getirsin. Ya gerçekten Türkiye'de yargının durumunu anlatma adına bu kadar güzel bir fotoğraf olmazdı. Yani hani zaten durum rezalet ama hani tek karede nasıl anlatırız derseniz, işte bu fotoğrafı ekrana getirdiğinizde işte Erdoğan yargısı, hani Perinçek'in o meşhur tabiriyle siyasetin köpeği olan yargı böyle oluyor. Nasıl oluyor? Düşünün bak, Yargıtay kararı kesinleşmiş bir mafya suç örgütü lideri var, Galip Öztürk. Kendisi Erdoğan rejiminin gözdelerinden biriydi. Neden? Çünkü Erdoğan 2013 sonrasında başlattığı cadı avı için malzeme lazımdı. İşte cemaate sallayacak herkes bir anda itibarlı hale getirildi Erdoğan adına. Bütün dosyaları temizlendi. Yargıda önleri açıldı. Sırtı sıvazlandı. Bunların hepsi itibarlı adam olarak her gün ekranlara çıktı. Düşünün, bu insanların sözleri üzerine bir sürü insan tutuklandı, işkence gördü, hayatını kaybeden insanlar var. Yalanlar söylüyorlardı ve Erdoğan işleri bitince onlarla da tabii hesabını gördü. Şimdi Galip Öztürk'ün daha sonra yargı kararı kesinleşince Batum'a kaçtı. Batum dediğiniz yer neresi? Ya Türkiye'nin elinin uzandığı, çok rahat Türkiye'de herkesin gidip gelebildiği, Türkiye'nin parçası gibi bir yer. Ben de çok gittim. Çok güzel. Rusların Antalya'sıdır Batum. Ruslar öyle derler Batum için. Çok güzel bir şeydir. Aynı zamanda şu anda kumar merkezi Ruslar açısından. Ve Galip Öztürk orada kumarhane işletiyor. İşte rahat çalışıyor vesaire. Yaşıyor orada.
Metro turizmin sahibi.
Evet, yani metro turizmin sahibi. Metro turizmde her türlü skandalın merkezinde olan bir şirket. İnsanların hala oradan bilet almasına da hala şaşırırım ama ayrı bir konu. Demek ki bazı insanlar mazoşist, yani işkence görmekten ya da başına iş gelmesinden hoşlanıyorlar. Şimdi burada asıl fotoğrafa geri dönelim. Ya düşünün bakın şimdi. Türkiye'de resmi olarak aranıyor. Hakkında kırmızı bülten var. Türkiye'deki suç örgütü yapılanmasında yukarıdan aşağı önlerden bir yerde, tam da rakam hatırlamıyorum, Galip Öztürk ve ekibi var. Yani bu kadar bilinen bir figür. Yani Türkiye'de yaşayan bir insanın, hele yargı camiasından bir insanın Galip Öztürk'ü bilmemesi mümkün değil. Şimdi bakıyorsunuz, Samsun, biliyorsun bir de Galip Öztürk Samsunlu. Samsun Adalet Komisyonu Başkanı. Yani evet. Samsun'daki Adalet Komisyonu'nun yargının en tepesindeki isimden bahsediyoruz. Kemal Alver, hakim. Batum'a gidiyor. Gürcistan'da da yanında kızı var. İşte fotoğraftaki kızı da, kişi de avukatı. Aynı zamanda Galip Öztürk'ün. Yani düşünün, Adalet Komisyonu'nun başındaki kişi, pardon, Adalet Komisyonu'nun başındaki, bir saniye.
Bu arada fotoğrafta da adam fena yakalamış. Ben burada kendimi göstermeyeyim, arkada durayım falan derken Galip Öztürk'ün arkasındaki camdan yansıyacağını kestirememiş demek ki. Fakat işte kader bir ya, yakalanacak bir şekilde. Türkiye'de adaleti dağıtması gereken insanlar tamamen hukuku çiğnemiş, pek çok suçtan yargılanan, hakkında yüzlerce yıl cezaları almış bir kişiyi karşısına geçmiş, onun bir de fotoğrafçılığını yapıyor. Gerçekten yani tam da senin dediğin gibi böyle alıp üzerinde dakikalarca konuşulacak bir fotoğraf. Galip Öztürk kim? Galip Öztürk'ün yanındakiler kim? Karşısında bir de fotoğraf, bir tane daha bir şey vardı. Başka bir hakim daha vardı, hatırlıyor musun? Doğum gününü kutlamaya gitmişti böyle bir şeyin.
Evet, davasına baktı. Kişiler ya, artık şeye döndü bu iş. Yani düşünsene, hakimler geceliği 100 bin lira olan falan o şeylerde tatil yapıyorlar. Yani ultra lüks arabalara biniyorlar. Ya Ankara Adliyesi'nin garajında Porsche'ler falan var şu anda. Niye? Bunlar nasıl bu hale geliyor? İşte suç örgütlenmelerinin avukatları oldukları için ya da rüşvet aldıkları için. Bir de tabii FETÖ borsası kuruyorlar. Oradan para topluyorlar. Ya şu fotoğraf, hani çerçeveletip asılacak bir konu. Adalet Komisyonu Başkanı mafya liderinin fotoğrafını çekiyor. Onun avukatı da Adalet Komisyonu Başkanı'nın kızı. Ya düşünsene, sen hakimsin. Dosya önüne geliyor. Kızın avukatı. Yani ve siz hakimsiniz ya da işte komisyon başkanısınız. Karar veriyorsunuz hangi mahkemeye hangi dava düşecek. Kim nerede nasıl yargılanacak vesaire. Siz buradan ne beklersiniz? İşte tam bir sembol fotoğraf oldu. Bunlar olurken, bakın bunlar olurken bugün Türkiye'nin her yerinde avukatlara yönelik operasyon var. Ters kelepçeli avukatlar gözaltına alınıyor. Avukat, 17 avukat gözaltında bu sabah itibariyle söylüyorum. Ankara Emniyeti'nde işkence tam gaz devam ediyor. İşkence, avukatlara yönelik kötü muamele tam gaz devam ediyor. Eğer rejimin avukatı olursan, suç örgütlerinin avukatı olursan işte az önceki fotoğrafta gördüğün gibi ultra lüks otellerde suç örgütü liderleriyle birlikte güzel bir hayat yaşıyorsun. Rejime biat etmezsen işte sabahın köründe ters kelepçeyle gözaltına alınıyorsun. Avukatların haline, durumu bu. Yani durum bu kadar vahim ve tek kare fotoğrafla sembol olacak olaylardan bir tanesi.
Bunlar kendileri nasıl bu kadar yani rahat davranıyorlar anlamıyorum. Ya da anlaşılabilir aslında bir şekilde, çok nasılsa bize kimse dokunamaz, biz artık bu sistemin parçasıyız diye giriyorlar. Yani Galip Öztürk'ün yanına git, kızın yanına otur, genç karşısında fotoğraf çek falan. Yani tamam, diyelim ki gizli saklı bir şeyler yapıyor. Rüşvet alıyor, haksız kararlar veriyor, bir şeyler yapıyor. Yani kendilerini artık gizleme ihtiyacı bile hissetmiyorlar. O kadar pervasızlaştılar.
Ya son 8-10 yılda sen hiç rüşvet operasyonu ya da herhangi bir şekilde yolsuzluk operasyonu gördün mü? Herhangi bir şekilde skandal sebebiyle utanan, istifa eden birisini gördün mü? Yok. Doğal olarak bu pervasızlığı devam ettiriyorlar.
Evet, istersen tekrar gene Türkiye sınırlarına girmeden Ukrayna'dan doğru gelelim. Bu da çok önemli konulardan bir tanesi de Türkiye açısından baktığımızda. Nuri Bozkır ismi bazı haberleri yakından takip edenler duymuşlardır. İşte Hablemitoğlu cinayetiyle adı geçen eski özel harekatçı, yüzbaşı vesaire, böyle bir isim var. Hatta gazeteci Toygun Atilla mıydı? Onunla 2 yıl ya da 3 yıl kadar önce bir röportaj yapmıştı. Böyle karanlık pek çok olayın, işlemin bir noktasında adı geçen isimlerden bir tanesi. Erdoğan 3 gün kadar önceydi galiba, çıktı bir televizyonda, işte Nuri Bozkır'ın istihbarat ekipleri tarafından Ukrayna'da olduğu tespit edildi dedi. Başka bir şey demedi. Hemen ertesi gün Nuri Bozkır'ın fotoğraflarını yayınlandı. İşte Ukrayna'dan alıp getirildi. Eli kelepçeli bir şekilde dedi. Bunun işte Türkiye'de siyaseten bazı etkileri, bazı yansılamaları olacağını konuşanlar var. Sosyal medyada tartışan gazeteciler var. Belli operasyonların ilk adım olabileceği diyenler var. Belli bir oyunun bir parçası olabileceği diyenler var. Sen Adem Yavuz Arslan olarak bu konuyu geçmişinden biraz bugüne kadar aldığımızda, değerlendirdiğimizde nasıl görüyor, nasıl yorumluyorsun?
Çok önemli bir konu. Nuri Bozkır önemli birisi. Şahit olduklarıyla, içinde bulunduğu yapılanmalarla çok önemli birisi. Ve anlatacaklarıyla da Türkiye'de yer yerinden oynatabilir. O yüzden çok kritik bir hamle, olaydan bahsediyoruz. Nuri Bozkır meselesinden. Ama Nuri Bozkır'ın önemini anlatırken biraz geçmişe gitmemiz lazım. Nuri Bozkır neden çok önemli birisi? Yani sözde emekli olmuş. Bunlar çünkü özel kuvvetlerden emekli, bazı meslek grupları emekli olmaz. Özel kuvvetlerin yapılanması, özel kuvvetler dediğimiz yer aslında şöyle sevgili Medim. Özel kuvvetler yakın zamana kadar Türkiye'de derin devletin merkeziydi. Her türlü illegal yapılanma özel kuvvetler üzerinden dönerdi. İşte Hrant Dink suikastinde de özel kuvvetler var. Hablemitoğlu cinayetinde var. Bir Ergenekon dediğimiz yapı merkez olarak özel kuvvetler üzerindeydi. Ve oranın değişik yapılanmaları vardı. Bunlar siyasette, ekonomide, iş dünyasında, medyada uzantıları olan, değişik renklerde sınıflandırılmış devlet elemanlarıyla meşhurdur. Sivil uzantıları vardır. Ve bu yapılanmanın önemli unsurları sözde emekli olmuştur ya da sözde ihraç edilmiştir. Ama pratikte derin devletin unsurları olarak devam ederler. 2010 sonrası, özellikle 2013-2014'ten sonra derin devlet MİT'e taşındı. Artık Hakan Fidan'ın kanatları altında MİT üzerinde yönetiliyor. Özel kuvvetlerden oraya taşındılar. Artık bu nokta itibariyle önemli. Bunu unutmayın. Yani özel kuvvetler dediğimiz yer aslında Türkiye'de derin devletin toplandığı yerdi. Yıllar boyunca gayri nizami harbin, illegal operasyonların merkeziydi. Nuri Bozkır buraya harp okulundan mezun olduktan sonra seçilen, özel kuvvetlere seçilen bir isim. Ve özel kuvvetlere seçilen askerler özel eğitimden geçer. Yani bu eğitim, bunun içerisinde psikolojik harp eğitim var, istihbarata karşı koyma eğitim var vesaire. Hani böyle sadece askeri eğitim değil. Ciddi anlamda bir ideolojik eğitim de söz konusu ve buradaki insanlar illegal operasyonlarda kullanılır. Biz Nuri Bozkır'ı ilk olarak nerede gördük? 2005'te Savona Çetesi'nde gördük. Savona Çetesi neydi? Ankara'yı bilenler bilir. Bir dönem Ankara'da, ki ben de 2007-2008'den itibaren Ankara'da çalışmaya başladım. Bir dönem özellikle 2004-2005'lerde Ankara'da her yerde sauna açılıyordu. Her yerde saunalar açılıyordu ve bir anda sauna cennetine döndü orası. Tabi bilenler biliyor, bu saunalar sadece masaj amaçlı kullanılmıyor. Buralarda çok fazla farklı işler de çevriliyor ve bunların bir mafyatik yapılanması var. Hatta yanlış hatırlamıyorsam Zeliha Tüfekçi vardı. İşte bu Geisha Sauna diye bir yer vardı. Hatta operasyonun adı o yüzden Geisha Operasyonu'ydu. Sonra saunaya çevrildi. Bu yer bir ihbar üzerine, kadın emniyete ihbarda bulunuyor. Diyor ki benim saunamı ele geçirmeye çalışıyorlar. Operasyon yapılıyor. Bir bakıyorsun Atabeyler Çetesi'nin, düşün Erdoğan'a suikast planlarının yapıldığı, cephaneliklerin apartmanlarda çıktığı dönemler. Ve yine aynı isimler. Özel kuvvetlerciler var. Orada da özel kuvvetlerciler vardı. Saunada da özel kuvvetlerciler var. Nuri Boz Sauna Çetesi'nde o dönem yüzbaşı. İşin içerisinde kimler var? Kasım Zengin isimli bir MİT elemanı var. Ertuğrul Çakır isimli Emniyet Genel Müdür Vekili var. Nuri Bozkır asker, özel kuvvetlerci. Sosyeteden İbrahim Tatlıses var. Magazin dünyasından, iş dünyasından isimler var. Ve bu yapı Ankara'daki saunalara, Ankara'daki bu spor merkezlerine sızıyorlar. Buraları ele geçiriyorlar. Buralara kameralar kurup bürokratlara, siyasilere şantaj kasetleri çekiyorlar. Otellerde de aynı şeyi yapıyorlar. Ve bakın hani özel kuvvetler gibi yerler, hani şantaj kasetlerinin kaynağı neresi derseniz işte burası. Çünkü bunlar yıllar boyunca bunları yaptılar. Hatta o dönem Ankara kulislerinde konuşulan iki tane çok popüler iki isim vardı. AKP'li bakan. Buralara düşürülüp kayıtları alınmaya çalışılan. Bir tanesi Abdülkadir Aksu'ydu, bir tanesi Ali Babacan'dı. Ha, düşürdüler, çektiler mi bilmiyorum. Ama çok konuşulmuştu. Hatta kendi yazışmaları, kendi aralarındaki isimler arasında şey de var. Bu niye önemli? Şu var. Bu yapı şunu yapıyor. Hedef gördüğü siyasetçi, bürokrat, gazeteci ya da kimse bu isimleri tuzağa düşürüp şantaj kaseti çekiyor ve bununla yıllarca şantaj yapıyor ya da bunları da işte başka türlü kullanıyor. Şimdi bu yapı çözüldüğünde Nuri Bozkır deşifre oldu. İşte bakın Nuri Bozkır'ın evinde yapılan aramada, ki gariptir. Yani devletin kırmızı kitabı olan belgesi, milli güvenlik siyaset belgesi çıktı. Genelkurmay'ın top secret gizli belgeleri çıktı. Kasım Zengin de aynı şekilde. Ya bu nasıl bir yapılanma ki? Devletin en mahrem bilgileri, Genelkurmay'a ait bilgiler buradan çıkmıştı. Şimdi o operasyonu yapan Kasım Zengin'i ve işte özellikle Nuri Bozkır'ı yakalayan isimlerin hepsi şu an cezaevinde. Hani FETÖ dediler, hepsini cezaevine doldurdular. O operasyonu yapan ekipler. Ve bu operasyon derinleştirilemedi. Çünkü 2013-17-25 Aralık operasyonu olduktan sonra rotasından saptırıldı, kapatıldı. Bu dosya beraatle sonuçlandırıldı. Çünkü malum Erdoğan Ergenekon'la kol kola girdi, ittifak etti. Ergenekon'un en önemli ayaklarından bir tanesi Savona Çetesi'ydi. Ergenekon'un yakalandığı, hani kuyruğundan yakalandığı diyebileceğimiz bir yerde orası. Ve bu şu fotoğraftaki kadro işte. Yani düşünün, böyle bir yapılanmayla karşı karşıya. İçinde emniyetten üst düzey, askerden üst düzey, MİT'ten üst düzey insanlar var. Ve bu insanlar sauna işletiyorlar. Ne alaka diyeceğiniz bir işlem. Ama tam Türkiye'deki derin devlet yapılanmasını bilirseniz şu anda yerine oturan bir kavram. Şimdi uzun süre Nuri Bozkır ortadan kayboldu. Sessiz çığlığı çıkmadı çünkü kaybedildi. Yani dosyası kapatıldı. Sözde ihraç edildi yaş kararıyla. Hatta o dönem Nuri Bozkır'ın annesi, ailesinden fertler çıktı, dedik işte cemaatçilerin kumpasına geldi, benim oğlum vatansever bir subaydır falan gibi şeyler yaptılar. Nuri Bozkır'ın avukatı kimdi? Kemal Göktaş. Mustafa Levent Göktaş. Ve bu isim Ergenekon döneminde biliyorsunuz tutuklandı. Perinçek'le fotoğrafları falan olan bir isim. Albay. O da özel kuvvetlerci. Özel kuvvetler içerisindeki bir kliğin en kritik adamları. Hatta bu klik o kadar güçlendi ki 17-25 Aralık sonrasında Göktaş'ın MİT müşteşarı olacağı haberlerini yaptılar Oda TV'de. Hani Oda TV'de o kliğin bir uzantısı. Oda TV bir medya organı olarak görmemek lazım. Böyle bir yapılanma. İşte hatta Oda TV bu işlerde kritik roller üstlenen bir yayın organı. Şimdi Levent Göktaş var, Nuri Bozkır var vesaire. 2015'te biz bir daha Nuri Bozkır'la karşılaştık. Uzun süre sesli solu çıkmadı Nuri Bozkır'ın. 2015'te bir daha Nuri Bozkır'la karşılaştık. Şanlıurfa'da işi de silah götürürken, patlayıcı götürürken suçüstü yapılan bir tır var. O tırda Nuri Bozkır karşımıza çıktı. Düşünün, soğan tırları koymuşlar, soğan ihraç ediliyor. Sözde Suriye'ye soğan ihraç ediliyor. Ama içinde tonlarca patlayıcı var, silah var, mühimmat var. Hatta Nuri Bozkır'ın Ankara'da meşhur bir pizzacıyı mekan olarak tuttuğu bilinirdi. Korkut Eken'den tutun Mehmet Ağar'a kadar herkes o pizzacıya gider gelir ya da işte onlar o pizzacıda buluşurlar vesaire. Hatta Nuri Bozkır Ankara'da işi o kadar abartmıştı ki Stinger füzeleri falan satıyordu. Düşünün, yani bu kadar uluslararası bir silah ticareti tacirine dönmüş bir adamdan bahsediyoruz. Şimdi Nuri Bozkır'ın o yakalandığı silah, şey, işi de silah götürürken yakalanması sonrasında o tırda şeyde silah götürmesi meselesi çok daha büyük bir skandal. Hani diyorum ya, Nuri Bozkır'ın konuşması Türkiye'de taşları yerinden oynatır. Çünkü Nuri Bozkır'ın Urfa'da yakalandığı silahlar Afyon'daki bir depodan çıkmıştı. Hatırlar mısın? Şimdi ekrana getirelim. Afyon'da bir cephanelik patladı. 25 askerimiz feci şekilde şehit olmuştu. Günlerce sürdü o şey. İşte bir gazeteci tecrübesi olarak söyleyeyim bunu. İzleyicilerimizin aklında bulunsun. Eğer Türkiye'de herhangi bir yerde bir cephanelik patlıyorsa bir illegalitenin üstü kapatılıyordur. Çünkü cephaneliklerin patlamaması için çok önemli tedbirler alınır. Çok sıkı güvenlikleri vardır. Bir cephanelik kolay kolay patlamaz. Şimdi bir benzeri bir patlama da MKYK'da oldu Ankara'da, Kırıkkale'de biliyorsun. O da Kuzey Irak'ta PKK ile ilgili bir olay vardı. Onun izini kapatmak için, PKK'ya verilen bir takım silahların izini kapatmak için MK deposu patlatıldı. Kaza oldu dediler. Afyon'daki olay, ya 25 asker DNA testi yapılamayacak şekilde hayatını kaybetti. O kadar feci bir olaydı. Cephanelik patladı. Sonra bir bakıyorsunuz, Afyon'da kaybolan silahlar, cephanelikler, patlayıcılar Nuri Bozkır'ın elinde, tırın içerisinde ve Urfa'da IŞİD'e teslim edilirken yakalanıyor. Yanında kim var? Bir başka üsteğmen var. Üsteğmen Ahmet Güneş. Kodu da Alparslan. Kodu da Alparslan neden önemli? Ya MİT tırları dediğimiz davadaki gizli tanık bu adam. Kod adı Alparslan isimli üsteğmen Ahmet Güneş. Ya bu Ahmet Güneş o kadar pervasız bir adam ki arabanın deposunda, kasasında dolar yüklü valizler, şeyler taşıyan, silahlar taşıyan bir adam. Yani illegal yapılanmaların ustası. Nuri Bozkır aynı şekilde. Öyle büyük paralar harcayan, öyle büyük illegal işlere karışan adamlar ki bunlar. Şimdi düşünün, bakın. IŞİD'e silah götüren bir tır yakalanıyor. Tırın içerisinde patlayıcılar var. Patlayıcılar Afyon'daki bir depodan çıkıyor. Patlayıcıların İzi bulunmasın diye depo patlatılıyor. 25 asker hayatını kaybediyor. Çok feci bir şekilde. Patlayıcılar burada IŞİD tırlarına çıkıyor ve ne oluyor? MİT yüzbaşı, yani sözde yüzbaşı, aslında hala hazırda görevdedir o. Emekli yüzbaşı diyelim. Nuri Bozkır'a diyor ki acil yurt dışına çık. Niye? Çünkü yani FETÖ, onlara göre FETÖ'cü savcılar kumpas kurdular ve yakaladılar. Yargılayacaklar. 2015 MİT kendi eliyle Nuri Bozkır'ı Ukrayna'ya taşıyor. Bu kadar kritik bir adam. Ya arabada MİŞİD'e silah götürürken yakalanan üsteğmen Ahmet Güneş de gizli tanık yapılıyor Alparslan kodu altında. MİT tırları davasına ekleniyor. Askerler aleyhine ifade veriyor. Mahkemede bununla ilgili çok videolar yaptım kendi kanalımda. Ya adam mahkemede yalan söylediği ispatlanıyor. Mahkemede yüzleştirildiğinde yalan söylediği ispatlanıyor. O yalana rağmen MİT tırları davasında ceza yağdırdılar. Yani şöyle düşünün. Nuri Bozkır MİT tırlarından, o MİT tırları denen silah kaçakçılığından, savunma çetesi denen derin devletin illegal yapılanmalarına, uluslararası silah ticaretine kadar her şeyin içerisinde olan bir kliğin temsilcisi ve çok önemli bir adam. Sonra işte Kırgızistan'da bir silah şirketi kuruyor. Kırgızistan'da, Ukrayna'da silah şey yapıyor. Ve özü şu. Nuri Bozkır Katar'dan gelen para, MİT üzerinden transfer edilen silahların aracısı. Yani silahları Doğu ülkelerinden, Doğu blok ülkelerinden, uluslararası platformdan temin edip Türkiye'ye getirilip Türkiye'de konteynerlerin içerisinde konup Suriye'de, IŞİD'e ya da Özgür Suriye Ordusu'na verilmesin aracı olan isim. Arada korkunç paralar dönüyor. Hatırlayın, 2014 Mart'ta yerel seçimlerden önce, 30 Mart yerel seçimlerden öncesi internete bir ses kaydı düşmüştü. Orada ne diyordu? Hakan Fidan'ın o meşhur lafı vardı. İşte Davutoğlu'yla Hakan Fidan, Yaşar Güler, o istihbaratçılar Dışişleri Bakanlığı'nda görüşüyorlar. Hakan Fidan ne diyordu? Erdoğan Suriye'ye girilmesi için gerekçe arıyor diyordu. Bunun için ya bu sorun değil diyordu, tamam mı, gerekçe. Ben karşıya 3 tane adam gönderirim, bu tarafa 5 füze attırırım, Suriye'ye savaş gerekçesi yaparım diyordu. O görüşmenin ilerisinde bir bölüm var. Diyor ki orada, o görüşme hala YouTube'da duruyor. Ya diyor ki biz bugüne kadar Suriye'ye 2000 tır yolladık. 2000 tır. Ve Nuri Bozkurt bu tırların girişindeki en kritik adamlardan birisi. Yani Erdoğan'ın uluslararası arenada başını yakacak, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde savaş suçlarından yargılanmasını sağlayacak olan konu bu tırlar. Çünkü Suriye'ye silah gönderiliyor. Ve Nuri Bozkurt Ukrayna'ya gittikten sonra ne yaptı? Ukrayna medyasına konuştu. Ukrayna medyasında Strana diye bir Strana galiba bir büyük bir internet portalına konuştu. Arşivimden dediği ki bir bölümünü gösterdi. Konteynerler dolusu dolarlar, silahlar, valizler dolusu dolarlar ve bunlar Türkiye'den askeri sistem üzerinden, yani MİT ve jandarma üzerinden nasıl Suriye'ye götürüldüğünün bir kısmını anlattı. Bu da tabii kaçın kurası, sadece elindekinin bir kısmını gösterdi. Şimdi Nuri Bozkurt bu kadar kritik bir adamdı. Ve Nuri Bozkurt o kadar şey ki, pervasız ki. Ben mesela bürokratlarla konuştum. Güneydoğu'da, Doğu'da görev yapmış bürokratlarla. Ya o bürokrasinin özellikle 2012-2014 döneminde, hani Nuri Bozkurt Savona çetesinden mahkum oluyor, ihraç edildi falan söylemlerinin olduğu dönemlerde, Nuri Bozkurt Suriye kırsalında Suriye'de Mücahit adındaki savaşçıları eğitiyor, IŞİD'leri eğitiyordu. Hatta o kadar pervasızdı ki yanında onları alıp Hatay Emniyet Müdürlüğü'ne, Hatay Adliyesi'ne, Urfa Valisliğine gidiyordu. Ben size şunu da söyleyeyim, hani çok daha ekstrem bir örnek vereceğim. Bir valinin makam odasında dolar dolu valizler Suriye'deki muhaliflere teslim ediliyordu. Edildi. Ve bunun şahidi de şu an AKP'de siyaset yapıyor. Ve bu isimler, yani Nuri Bozkurt bu kadar kritik bir adam. Ve Nuri Bozkurt Ukrayna'ya gittiği zaman Erdoğan için bir risk başladı. Çünkü eğer Nuri Bozkurt bir şekilde batıya gider, hele Amerika'ya falan eline geçerse, anlatacakları, paylaşacakları delillerle Erdoğan'ın başını çok yakabilirdi. Ve dolayısıyla Erdoğan Amerika'da Nuri Bozkurt'u Ukrayna'dan istiyordu. 2 yıl boyunca istedi. 2019'da yakalandı.
Pekala, o zaman şimdi en kritik soruyu sorayım. Nuri Bozkır'ı bugüne kadar Ukrayna'dan A. Erdoğan getirtemedi mi? B. Şimdi ne oldu da hem Ukrayna'dan onu alabildi hem de Nuri Bozkır'ı bu kadar güçlü bir şekilde getirmeyi, yani kendi yanına almayı istedi? Yani nasıl bir gelişme oldu bunları yaptı? Ya da bundan sonrası için ne yapmayı planlıyor Nuri Bozkır üzerinden? Senin düşüncen
Buraya
neler?
gireceğim. Ukrayna'dayken şeyler de Bozkurt. Ukrayna Ethem sahnesindenlerle silah ticaretine devam etti. Yani pervasızlığa bakar mısın? Hani hakkında bu kadar şey var ve Erdoğan'ın en yakınındaki iş adamlarından Ethem Sancak ailesinden isimlerle silah ticaretine devam ediyorsun. Ukrayna'da ve Ankara'da kurduğun savunma şirketleri silah ticaretine devam ediyor. Hatta Altay tankına için devreye giriyor. Yani Altay tank için, ama milli tank denen şey için motor bulmak için devreye giriyor vesaire. İşte bu Ukrayna medyasına verdiği silahlar. Bunların hepsi delil. Ve Nuri Bozkurt bu kadar kritik bir adamken Türkiye'de enteresan bir şey oldu. Bakın burada şunu hatırlayayım. 2019 Temmuz'da yakalanıyor Ukrayna'da. Eşi Ukrayna vatandaşı. 2019 Temmuz'da yakalanıyor. Orada bir restoran açmış. Ve burada yine bildiğimiz işlere devam ediyor. Düşün, Ethem Sancak ailesinden insanlarla silah ticaretine devam ediyor. MİT üzerinden çalışmaları devam ediyor. Bu esnada Türkiye Ethem şeyin bize açıklandığı tarih nedir? 2019 Aralık. Yani Temmuz'da yakalanan Nuri Bozkurt 2019 Aralık'a kadar Türkiye'de hiç haber olmadı. Çünkü o ara bir transfer görüşmeleri, yani alır mıyız alır mıyız tartışmaları yaşanıyor vesaire. Ve enteresan bir nokta oldu. Erdoğan 2 kere bizzat gitti. Nuri Bozkurt bize verin dedi. 2 defa. Hatta Türkiye'de de bir defa böyle biraz diplomasi de alışılmadık bir şey daha yaptı. Nuri Bozkurt bize vermezseniz başınıza iş gelecek falan dedi. Böyle biraz üstü kapalı. Sonra işte konjonktür değişti. Şimdi Ukrayna Rusya gerginliği, Türkiye Ukrayna'ya sihaları veriyor vesaire. Bu Nuri Bozkurt için tabii bir sorun. Nuri Bozkurt'un iltica başvurusu kabul edilmedi. İltica başvurusu kabul edilmeyince başka bir yere de gidemiyor. Zaten Avrupa'ya da gitme şansı yok çünkü çok kirli bir geçmiş var. Bu geçmiş olan insanları Avrupa iltica olarak kabul etmiyor. Aksine alıp yargılıyor. Şimdi bu girişimlerin esnasında şimdi gelelim en kritik noktaya. Ne oldu da Nuri Bozkurt Türkiye'ye getirildi? Burada tabii elimizdeki verilere bakacağız. Akıllı tahmin yapmaya çalışacağız. Şimdi şu görüntüye baktığımızda Bize ilk aklımıza gelen nedir? Bu adamın kötü muamele yapıldı. Çünkü burnunda hala yara izleri var. İkincisi şu, Nuri Bozkurt bugüne kadar hiç sakallı değildi. Bu sakallı, en az bir aylık sakal var bu adamda. Yani bu adam aslına bakılırsa bir ay içerisinde, son bir ay önce Türkiye'ye getirildi. Ki benim duyumlarım da o yönde. En az 25 günlük, 30 günlük bir süreci var bu adamın Türkiye'de MIT'in Ankara çiftlikteki işkence üstünde tutulduğuna dair. Yani bir ay öncesinden Türkiye'ye getiriliyor ve bir aydır MIT'in sorgusunda. Şimdi nasıl getirilmiştir? Benim buradaki öngörüm şu. Nuri Bozkurt'la anlaşmalı getirmişlerdir Nuri Bozkurt'u. Nuri Bozkurt'u işkence ederek, kaçırarak, zorla getirerek Türkiye'de getirip konuşturamazlar. Türkiye'de getirip konuşturduklarında Erdoğan'ın başını arayacağını Erdoğan biliyor. Artı Nuri Bozkurt mahkeme esnasında çıktığında Erdoğan'ın MIT'in çevirdiği kirli işleri anlatması halinde Erdoğan için büyük bir kabus olur. Dolayısıyla Erdoğan bu riski alamaz. Bu yüzden 2 yıla yakın süre iade için gerekli evrakları Ukrayna'ya vermediler. Bakın Türkiye Adalet Bakanlığı 2 yıla yakın süre Ukrayna'ya gerekli evrakları vermedi Nuri Bozkurt için. Sonra bir anda bu şekilde ortaya çıktı. Buradaki olan şey şu. Erdoğan Nuri Bozkurt'la anlaşarak onunla bir mutabakat çerçevesinde paketlenmiş gibi MIT'in de PR'ını yaparak, çünkü MIT'e korkunç bir PR yaptılar bu noktada. İşte MIT paketledi getirdi falan. Öyle bir şey yok. Zaten Ukrayna tarafından da sessizlik olması da dikkat çekici. Çünkü öbür türlü paketledin, aldın, getirdin desen Ukrayna diyecek ya benim egemenlik hakkım var. Benim ülkemde operasyon yapamazsın. Bu en basit. Yani ülkeler için itibar kaybıdır bu. Kendi ülkenden adam kaçırılması. Şimdi olay nedir? Erdoğan Nuri Bozkurt üzerinden iki şey yapacak. Bakın çok kritik bir hamle yapıyor Erdoğan. Birincisi şu, iki şey yapacak. Bir tanesi Necip Havlamitoğlu cinayetine bağlayarak, aslında Necip Havlamitoğlu cinayetiyle ilgili konu, bu Ergenekon derin devlet yapılanması içerisindeki bir klik savaşıydı. Bu klikler kendi içerisinde savaşırken Havlamitoğlu'nu infaz ettiler. Veli Küçük'e kadar uzanan şeyler var. Ergenekon mahkemelerine bakarsanız, orada İzmir'deki meşhur mafyalardan İbrahim Çiftçi'nin öldürülmesi meselesinde el bombasıyla öldürülmüştü. 2006 yanlış hatırlamıyorsam. El bombası saldırısıyla öldürüldü. Onun öldürülmesi meselesine bakarsanız Hablemitoğlu cinayetin nereye gittiğini görürsünüz. Şimdi orayı açmayayım, uzar çünkü. Yani İbrahim Çiftçi cinayetine bakın, Hablemitoğlu cinayetini görürsünüz. Ergenekon duruşmalarında var. Hatta gizli tanık, yanlış hatırlamıyorsam hani C diye kodlanan bir gizli tanıktı. O gizli tanık mahkemede çıktı dedi ki ya, bu adamın öldürülmesini isteyen Veli Küçük'tü. Hatta 3 milyon lira İbrahim Çiftçi'ye verildi. İbrahim Çiftçiler Hablemitoğlu'nu öldürttüler. Ama parayı almadılar. Parayı alamadıktan sonra da Veli Küçük orayı bombalattı falan gibi. Hatta duruşma tutanaklarında şu da var. İbrahim Çiftçi'nin öldürüldüğü kafeye atılan, orası bir kumarhane aslında, kafe görünüldüğü yer İzmir'de. Oraya atılan bombanın seri numarası ilginç bir şekilde Cumhuriyet'e atılan el bombanın seri numaralarıyla aynı seriden çıktığı söyleniyor. Böyle veriler var. Yani Ergenekon mahkemelerine bakarsanız orada bunların hepsi vardı zaten. Yani zaten Havlemitoğlu cinayetiyle ilgili temel kanı bu yönde. Yani klikler arası bir savaş. Şimdi Erdoğan şunu yapacak. İlginç bir şekilde sonradan son dakikada bir hamle yaparak işte Nuri Bozkır'ı Hablemitoğlu cinayetine dayadılar. Oradan da işte bildiğimiz FETÖ'ye çıkacaklar. Hani her şeyi FETÖ'ye bağlıyor ya. Önüne gelen her konuyu FETÖ'ye ekliyor. Böyle bir niyeti var Erdoğan'ın. Ha, tutar mı? Yani buna kargalar güler. Çünkü yani Nuri Bozkır'ın kim olduğu ortada. Bütün hayatı ortada. Nuri Bozkır'ın yaptığı bütün illegaliteler ortada ve avukatı Levent Göktaş, Nuri Bozkurt'u ilk deşifre edip tutuklayanların hepsi bugün cemaatçi diye cezaevinde. Yani böyle bir tablo var ama Erdoğan bunu iç kamuoyuna satmaya çalışacak. Ama asıl Erdoğan yapacağı bir başka hamle var. Şimdi Nuri Bozkurt üzerinden, Nuri Bozkurt'la şu anlaşmayı yapmışlardır. Erdoğan'ın istediği ifadeleri verecek. Erdoğan'ın istediği ifadeler nedir? İşte Hablemitoğlu cinayetinden cemaate bağlayacak. Dikkat edin, Erdoğan ilk günden bu yana ne diyor? IŞİD'e ve FETÖ'ye silah veren diyor. Yani artık hani Erdoğan'ın en büyük suçlaması nedir? Erdoğan'a yapılanlardan bir tanesi Suriye'ye silah verilmesi, savaş suçu işlenmesi. Erdoğan kendi üzerindeki suçları başkasına yamamaya çalışıyor. Şu an yamama hareketi. Yani kendi suçları. Buna kargalar güler. Yani adam desin yani hani adam Ethem Sancaklar'la silah ticareti yapıyor. MIT'in kontrolünde, Ankara'nın göbeğinde Stinger füzesi satıyor. Onlar devlet kontrolü dışında olacak bu şeyler mi? Yani insana gülerler. Zaten MIT'le yaptıklarının hepsinin kaydı kuydu da var. Adam bunların hepsini belgelemiş. Şimdi bir boyutu bu. İkinci boyutu şu. Asıl kamuoyunun dünden bu yana da gözünden kaçan bir şey var. Oraya geleceğim ama şunu da ekleyeyim. Erdoğan çıktı ekrana dedi ki alenen yalan söyledi. Hani Erdoğan çok kolay yalan söylediği için alışırız olabiliriz ama nereye doğru gittiklerini göstermek açısından söyleyeyim. Erdoğan çıktı dedi ki ya Nuri Bozkurt zaten dedi Ukrayna'dayken FETÖ medyasına demeçler verdi. Ya Nuri Bozkurt Ukrayna'da demeç verdiği tek Türk medyası Toygun Atilla Hürriyet. Şimdi o da TV'de. Hürriyet. Şimdi Şubat'taki gibi. Yani o zaman bunlar hani işte FETÖ yani böyle bir garip bir durum var. Bakın bu cümle Anadolu Ajansı'nın metninde birebir aynı. Cem Küçük'ün yazısında aynı, Ferhat Ünlü'nün yazısında aynı, diğer havuz yazarlarının hepsinde aynı. Yani MİT'te bir bilgi notu hazırlanmış. O bilgi notu herkese aynen dağıtılmış ve herkes aynı cümleyi kullanıyor. Ya Nuri Bozkır sadece Türk medyasında demeç verdiği kişi Hürriyet Turgun Atilla. FETÖ medyasına demeç falan vermedi. FETÖ medyası diye bir şey yok da. Ha mesela Cem Küçük bugün yazmış da benimle röportaj yaptı, şey benim yaptığımı falan iddia ediyor. Ya ben bu Hürriyet'teki röportaj üzerine yorum yaptım. Eski olayları aktardım. Kendi birikimlerimde olan Ergenekon davası takip sürecimdeki bilgileri ekledim. Yani şu anlattığım bilgileri aktardım. Alenen yalan yazıyorlar. Alenen diyorlar ki işte bunlar FETÖ medyasına demeç verdi. Çünkü buradan bir yola yürüyorlar. Yani bir FETÖ işi çıkarmaya çalışıyorlar. Ama asıl noktalardan bir tanesi şu. Asıl gözden kaçırılan şu. Şimdi Erdoğan, Nuri Bozkurt üzerinden aynı zamanda ulusalcı Ergenekoncu kadroya da operasyon çekecek. Çünkü Nuri Bozkurt öyle kritik bir yerde ki avukatı Levent Göktaş, yani herhangi birisi değil. Bu adam MİT müsteşarı yapmaya çalışıyorlardı. Böyle bir Ankara'nın o güç savaşları içerisinde Nuri Bozkurt üzerinden iddia ediyorum yeni bir Ergenekon operasyonu bile başlayabilir. Çünkü Nuri Bozkurt'un ilişkide olduğu insanlar beraber iş çevirdiği illegal yapılanmaların ucu Ergenekon'a çıkıyor. Yarın şununla karşılaşabiliriz. Yani Nuri Bozkurt'u getiriyor Erdoğan. Anlaşmayla getiriyor. En fazla birkaç ay sonra Nuri Bozkurt cezaevinden çıkartıldı. Cezaevinde dediğinizde kim bilecek? Hücreye attık dersiniz. Kimse bilmez. Cezaevinde olduğunu da bilen yok zaten. Yani oldu mu olmadı mı kimsenin haberi olmaz. Nuri Bozkurt muhtelif isimlerle silah ticaretine devam eder. Parayı çok seviyor çünkü. Korkunç paralar harcayan. Ya adamın 7 tane kimliği vardı Ankara'dayken. Ankara'da çalışırken. Yani silah ticareti yaparken. Ya düşünsene Ankara'da bir villanın bahçesinde Stinger füzesi satan bir adam bu Suriyelilere. Bunlar devletin bilgisi, yani MİT'in bilgisi koordinasyonu olmadan yapılacak işler değil. Ergenekon meselesinde de bakın bu işin ucu Ergenekon davasını tekrar açmaya, Ergenekon operasyonlarının tekrar Nuri Bozkurt üzerinden başlamasına neden olur. Çünkü Nuri Bozkurt'un irtibatları Ergenekon yapısının tam merkezinde duruyor. Dolayısıyla hani buradan Erdoğan abartı gelebilir size. Buradan yeniden bir Ergenekon operasyonu başlatıp İlker Başbuğ'a kadar bile gidebilir. Çünkü bu ilişkiler oraya doğru gidiyor. Şimdi Erdoğan için çok stratejik bir hamle. Erdoğan önceki akşam bakıyorum NTV'de çok rahat. Çünkü düşünsenize adam bir ay önce getirmişsiniz. Bir aydır sorguluyorsunuz ve duyurmuyorsunuz. Büyük bir olay. Yani bu olayı duyurması lazım Erdoğan. Duyurmuyor. A Haber adamla gitmiş Ukrayna'da röportaj yapmış. Aylardır röportajı yayınlamıyor. Şimdi bugün A Haber röportaj yayınlıyor. Sabah gazetesi röportaj yayınlıyor. Ya bu kadar kritik bir haberi sen de ben de yıllarca medya yönettik. Böyle bir haberi elinize tutmazsınız. Hemen patlatırsınız. Çünkü gazetecide bir tarih verir. Haberi
tabii ki.
Yani böyle bir haberi tutmazsın. Adamlar yapmışlar röportajı bugün yayınlıyorlar. Nuri Bozkurt Ukrayna'daki evdeki restoranda röportaj vermiş. E bu adam bir aydır zaten kayıptı. Demek ki bu röportaj en az iki aylık, bir buçuk iki aylık bir röportaj mı? Bu adamı tutmuşlar. Medya planlamasını yapmışlar. Bütün gazeteciler aynı cümleleri kullanıyor. Yani hepimiz medyada yöneticilik yaptık. Türk medyasında işler nasıl döndüğünü biliyoruz. Hani biz 40 kişiyiz birbirimizi biliriz derler ya. Medya, yani köşe yazısı olarak okuduğumuz şeyler MİT'in bilgi notu. MİT'in bilgi notunu Ferhat Ünlü'nün, Cem Küçük'ün köşelerinde okuyoruz şu anda. Farklı bir tablo karşımızda yok. Yani Erdoğan Nuri Bozkurt üzerinden iki ayaklı bir operasyon çekiyor. Çok stratejik bir hamle. Ve bunun üzerinden belki de Nuri Bozkurt'un o sauna çetesi dönemindeki kaset arşivlerine falan da erişilirse o zaman siyasette bambaşka şeylerle karşılaşabiliriz. Çünkü bilmiyoruz kimleri çektiler. Ellerinde kimlerin şantaj malzemeleri var. Hangi siyasilerin neyi ellerinde. Yani dolayısıyla hem Erdoğan cemaate yönelik yeni bir hamle yapmayı planlıyor. Buradan işte Hablemitoğlu'cun ayetini sözde FETÖ'ye yamayarak bir bakıma faili meçhuller meselesinde prim toplamayı hesaplıyor. Yani bu yamamaz. Ayrı yapışmaz bu ama Türkiye'de kim neyi yadırmadı ki kendi tabanına yedirir. Hani bunu yiyecek başka insan varsa afiyet olsun, başka bir şey değil. Ama öbür taraftan bir taraftan da hem IŞİD silahları, Suriye'ye gönderilen silahlar meselesini de yine oradan bir yerlere yamayacak. Ama aynı zamanda Nuri Bozkurt üzerinden yeni bir Ergenekon dalgası başlatabilir. Bu da şu demek. Ergenekon 2013 sonrası Erdoğan ittifak ettiği, kol kola girdiği bu Ergenekon, Erdoğan, derin devlet yapılanmasının uzantılarına giderek onları aslında temizleyecek. Nasıl yaptı? İşte cemaati bitirmek için
peki,
2013 sonrası Türkiye'de.
Evet. Peki burada şunu sorayım sana Adem. Erdoğan şu ana kadar geçtiğimiz 5-6 yıla bakarsak Ergenekon'la kol kola ilerliyor ve mesafe ala ala gidiyor aslında. Ergenekon'la zaten ilişkilerini iyi götürüyor. Neden Ergenekon'u bitirmek, onları kendi önünden çekmek, yolunu temizlemek istesin?
Ama şöyle, şimdi Erdoğan'ın Ergenekon'la ittifakı bir mantık evliliğiydi. Bir gönül ilişkisi falan değil. Hani şöyle söyleyeyim, kol kola girdiler ama ayaklar birbirine çelme atıyordu. Hedefleri neydi? Erdoğan'ın hedefi yolsuzluk barajından kurtulmak, tek adam rejimini kurmak. Ergenekoncuların hedefi neydi? Cezaevinden çıkmak ve tekrar devletteki o imtiyazlı kadrolarını geri almak. Hedefleri buydu. Sedat Peker'in cezaevinden çıkartılması da oydu. Sedat Peker deyince bakın, Nuri Bozkurt'un getirilmesi meselesi Sedat Peker için de ayrı bir işaret olabilir. Yarın bir gün Sedat Peker'e de benzeri bir şey karşımıza düşebilir yani. Çünkü Sedat Peker için de şu anda şöyle bir Sedat Peker'in en azından kafasında bir alarm zili çalıyordur. Ya bu adamlar Nuri Bozkurt almışsa beni de alabilirler mi diye. Çünkü uluslararası konjonktür Ukrayna'nın Erdoğan'a muhtaç haline geldiği bir tabloya dönüştü. Ukrayna'nın orada itiraz edecek hali yok çünkü Rusya baskısı var üzerinde vesaire. Şimdi o parantezi kapatalım. Ama şöyle düşünün. Yani Ergenekoncular neden ya da o devletin ulusalcı kadronun içerisindeki kliklerle neden uğraşıyor? Çünkü Erdoğan şunu biliyor. İttifak ettiği çevreler, o Perinçekçiler, Ergenekoncular, o ulusalcı kadrolar Erdoğan'ın ölümüne nefret ediyor. Fırsatını buldukları anda Erdoğan'ı yiyecekler. Yani düşünün, iki taraf da birbirini yemek için hazırlık kuruyordu. Ama önce şu hedefimizdekileri bir halledelim. Nedir? İşte 15 Temmuz kurgusunu oluşturdular. İşte 15 Temmuz'un arkasındaki kadro zaten bu kadro. İşte bütün o KYK'ların atılması, binlerce insanın tasfiyesi, ekonominin çetenin eline, Türk ekonomisinin bir çetenin eline düştü şu anda. Adliye bir çetenin elinde. İşte her yayında anlatıyoruz. Emniyet, Süleyman Soylu en büyük çete lideri. Yani emniyet bir suç örgütüne dönüştü. Bunların hepsinin arkasında bu ittifak var. Erdoğan hedefi yolsuzluklardan ve iktidarını sarsan olaylardan kurtulmaktı. Diğerleri de cezaevinden çıkıp iktidarı ele almaktı. Bu iki güç illaki bir yerde çatışacak. Bunu Erdoğan da biliyor, muhatapları da biliyor. Dolayısıyla Erdoğan onlara karşı hamle yapıp onları köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. Çünkü Erdoğan onları sıkıştırmazsa onların Erdoğan'ı sıkıştırması kaçınılmaz. Dolayısıyla bu çatışmada, burada Ergenekoncuların bir hatası var, onu da ifade edeyim. Ergenekoncular şöyle düşünüyordu. Biz cemaati tasfiye ederiz. Bütün bürokraside eski önemli kadrolar. Çünkü cezaevinden çıkartılan bütün Ergenekoncular, işkenciciler görevlere geri geldi. Emniyetin ve askerin şu anda en kritik birimleri bunların elinde. Biz bu güçleri elimize aldığımız zaman Erdoğan çok kolay deviririz diye düşündüler. Erdoğan kaçın kurası onlara bunun pabucunun o kadar ucuz olmadığını gösterdi. Erdoğan siyaseten çok etkili birisi ve onları tuzağa düşürmüş oldu. İşte amirallerin bildirisi aynı şekilde, başka olaylarda da aynısı oldu. Şimdi de Nuri Bozkurt üzerinden yeni bir dalga açarsa Erdoğan bütün bu kadroyu siler süpürür. Yani dolayısıyla Erdoğan için artık o hem cemaatten kurtuldu, hem KYK adı altında bütün muhalifleri tasfiye etti, hem de Nuri Bozkurt üzerinden Ergenekoncuların kalan kısımları var çünkü. Onları da tasfiye ettiği zaman Erdoğan için artık dikensiz gül bahçesi demektir. Çok zekice bir hamle. Yani Nuri Bozkurt hamlesi Erdoğan için bir taşla bir kuş sürüsü vurmayı getirecek kadar etkili bir hamle. Ha, başarır mı? Yani özellikle hani Ergenekon cephesi için bir şey söyleyemem ama cemaat yönelik suçlamalarına kargılar bile güler. Yani Hablemitoğlu cinayetinden tutun, diğer IŞİD'e silah verme meselesini falan. Yani bu çok komik bir tablo olur ama önemli değil. Erdoğan zaten bu tip şeyleri hep yapa gelmiştir, yine yapmaya devam edecektir.
Peki yani şimdi o zaman gözüken tablo, Erdoğan önümüzdeki zaman içinde bir seçim ortamı ya da bir mücadele ortamına gireceği sinyalleri veriyor gibi gözüküyor. Bir taraftan işte Nuri Bozkurt olayı, öbür taraftan da muhtemel yaklaşan seçimlerle alakalı kendi tabanını sağlam tutma çalışmaları. Mesela Sezen Aksu ile alakalı bizim geçen hafta yaptığımız programda o zamanlar daha bir dönüş olmamıştı. Sezen Aksu'ya işte dilini koparırız'a kadar varan çok ağır hakaretleri daha o gün, geçen cuma, bugün evet cuma namazının çıkışında söylemişti. Fakat aradan 2-3 gün geçince artık orada ne olduysa, nasıl veriler önüne geldiyse, nasıl çevresindekiler ya da Fahrettin Altun ekibi neler söylediyse, Erdoğan 3 gün sonra kelimenin tam anlamıyla 180 derece çark edip geriye doğru dönüp Sezen Aksu Türkiye'nin yetiştirdiği önemli sanatçılardan bir tanesidir, benim sözüm ona değildir diye Milletin gözünün içine baka baka bir çark etti ve tabiri caizse yalan söyledi. Dolayısıyla bunu yapması da aslında kendi tabanını baktı ki bir şekilde kopuşlar oluyor. Onları yakın tutmak, birbirine sağlam tutmak, herhangi bir bölünmeye müsaade etmemek. Çünkü önünde yapacağı mücadele var ve bu mücadelede de başka şeylere enerji harcamamak olarak yorumlayabilir miyiz?
O konuşma
Genelde bir
spontan
sesim
bir
duyuyorum.
konuşma.
Evet.
Spontan bir konuşma ve hani yazılı metin değil, prompter'a yazılmış bir şey değil. O Erdoğan'ın kafasındaki düşüncenin dile gelmiş hali. Yani Erdoğan orada kafasındakini bastıramıyor. Dilleri kopartma. Klasik Erdoğan tavrı. Erdoğan'ın kafasında bir IŞİD kafası var. Yani dil kopartma, ona buna küfretme falan bugüne kadar hep gördük zaten. Ankara kulisleri biliyor. Yanındaki insanlara sille tokat girdiğini herkes bilir Erdoğan'ın. Şimdi böyle bir isim Erdoğan ve o görüntü yayınlanmasın diye çok uğraştılar biliyorsun. Hani sadece Fahrettin değil Erdoğan'ın kendisi de demiş ya ben böyle bir şey dedim ama bunu yayınlatmasanız falan diye. Çünkü Erdoğan da kırdığı şeyin farkında, potun farkında. Yani camide söylediği şeyler, IŞİD kafasının başka bir versiyonu. Hem anketler, Erdoğan her şeyi anket yaptırır. Hem anketler, hem kendi çevresinden gelen tepkiler. Hem de bir de Erdoğan gündemi değiştirme konusunda bu tartışmayı bitirme ihtiyacı hissetti. Çünkü Sezen Aksu dişli bir rakip. Yani Sezen Aksu herhangi birisi değil. Bir kere Türkiye'de herkesin hayatına dokunan birisi. Herkes Sezen Aksu'yla büyüdü, yaşlandı. Sezen Aksu böyle bir kişi. Ve dünyada da ciddi bir itibarı var. Ve en önemlisi şu. Alttan almadı. Bakın Sezen Aksu'dan alınacak çok ders var. Özellikle muhalefet partiler için. Sen bu dili kesemezsin diye rest çekti. Ve Erdoğan paşa paşa, hani kuyruğunu kısırıp çıkmak diye bir tabir var ya. Erdoğan paşa paşa geri adım attı. Ha, bakmayın ben ona demedim moderatöre dedim falan. Hani var ya işte bir şeyde One Minute'te de diyordu ya ben moderatöre tepki gösterdim aslında falan diyordu kıvırmak için. Yine aynı şeyi yaptı ama orada önemli olan şey şu Erdoğan düşmanlarını azaltıyor. Bir diğer nokta şu Erdoğan şu anda ona ihtiyacı yok. Nuri Bozkurt daha büyük bir gündem. Gündemde İmamoğlu'nun İstanbul'daki rezaleti ya da işte İstanbul'daki sıkıntıları var. Yani Sezen Aksu gündemine ihtiyacı yok. Erdoğan Sezen Aksu gündemine ihtiyacı varken kullandı. İşi bitince de hemen çark etti. Şu an Sezen Aksu gündemine ihtiyacı yok Erdoğan. Vazgeçmesindeki en temel faktör anketler de var ama en temel faktör ben şöyle okuyorum. Sezen Aksu gündemine ihtiyacı kalmadığı için vazgeçti.
Evet. Evet. Tabii Erdoğan bir şekilde hatırlarsın 3-5 sene önce ben bu ülkenin başbakanı demişti o zaman. Daha başbakanken elbette ki gündemi ben belirleyeceğim demişti. Bir şekilde gündemi belirliyor. Ona baskın şekilde herkesi konuşturuyor. Sonra onun işi bitince önümüzdeki hafta, önümüzdeki ay başka bir gündeme geçiyor. Ne oldu mesela? Bir Nas tartışması vardı. Ne oldu geçen ay? Bitti. Öyle bir tartışma artık yok. Onu attı ortaya. Herkesi konuşturdu. Muhalefetten bir şeyler yazdılar, tweet attılar, mecliste konuştular vesaire. Bitti. Halkla röportaja gidiyorlar. Nasıl nedir, sen ne biliyorsun, sen bu konuda ne biliyorsun dediler. İnsanlar da birkaç şey konuştu. Gitti. Arkasından Öcalan'la Demirtaş arasında bir mevzu attı ortaya. İşte Öcalan Demirtaş'ın açıklamalardan rahatsız dedi. Böyle bir haftada o konuşuldu. Şimdi yok. İleride lazım olursa onu gene kullanacaktır. Bir şekilde bir yerden çıkaracaktır. Asıl konuşulması gereken konular. Elektrik faturalarının 500 liraya 1000 liraya dayandığı evler, doğalgaz faturalarının artık ödenemeyecek hale geldiği evler, insanların karda, kışta metrelerce halk ekmek kuyruklarında beklediği bir ülke, ekonomisi neredeyse artık çökme noktasına gelmiş bir ülke konuşulmasın. Ancak Erdoğan'ı bastırdığı, onun ekibinin, Fahrettin Altun ekibinin gündeme getirdiği konular konuşulsun istedikleri bir ortam oluşturuyorlar. Bu konuda da senin de bunu kabul edeceğini biliyorum. Başarırlar. Yani bir gündemi örtüp, asıl gündemi örtüp istedikleri gündemi öne çıkarabiliyorlar. Bu konuda başarılılar. Bunu kabul etmek gerekiyor. Yani önümüzdeki hafta, önümüzdeki günlerde Erdoğan ne çıkarır, onun ekibi neyi tekrar gündeme getirir, onu hep beraber göreceğiz. Hepimize sürpriz. Onlar şu anda planlarını yapıyorlar. Dolayısıyla da Sezen Aksu mevzusunu her şeye rağmen bir anlamda bir hafta, 10 gün daha ekonomiyi konuşturmama gündeminin başarısı olarak görebiliriz. Ben öyle görüyorum. Sezen Aksu da çark etmiş, etmemiş,
Aynen.
ona kızmış, kızmamış çok önemli değil. Erdoğan için çok önemli değil bu. Ne olacak? Erdoğan bugün söylediğini yarın tersini söyleyebilir. Hatta bir saat önce söylediğini 180 derece tersini bir saat sonra da söyleyebilir. Bunu bir uçağa binerken bir şey söylemişti. İndikten sonra tam tersini söyledi. Hatırlayamadım konuyu da. Böyle bir konu vardı biliyorsun. Yapabilir. Bu onlar
Aynı
için
basın
çok önemli bir şey değil.
içerisinde dönüşünü gördük yani.
Evet,
Ama
burada
dediğin
yani
çok doğru. Ben de hani
bir
Erdoğan, Sezen Aksu gündemiyle ekonomiyi, enerji kesinti. Düşünsene ya, Türkiye'de şu an doğalgaz verilemiyor sanayiye. Elektrik kesintileri başlıyor
evet.
ve çok ciddi bir kriz var. Ekonomik kriz almış başını gitmiş, insanlar perişan vaziyette. Onun yerine Sezen Aksu'yu konuşuyoruz. Erdoğan'ın bir başarısıdır bu. Ve buradaki en büyük başarı, en büyük günah muhalefetin. Şimdi özellikle tam bir video ekrana getirelim şimdi. Sezen Aksu gündeminden oraya geçelim. Ya Türkiye'de yaşanan insan hakkı ihlallerinin, Türkiye'de yaşanan rezaletin en önemli payı muhalefetin elinde. Muhalefetin eline yüzüne bulaşmış vaziyette. Ya Sezen Aksu gündeminin peşine muhalefet takılıyor gidiyor. Erdoğan ne zaman sıkışsa bir dini kavram ortaya atıp din tartışması başlatıyor ve muhalefet hurra onun peşinde takılıp gidiyor. Ya artık tanıyın Erdoğan'ı. Erdoğan ilk defa gördüğünüz bir adam değil. 20 senedir, 30 senedir ekranda gördüğünüz bir adamdan bahsediyor siyaset sahnesinde. Ya düşünün, Sezen Aksu konuşulurken zamlar deli gibi yağıyor, ekonomi batmış durumda, enerji krizi yaşanıyor, diplomaside yurt dışında bir sürü kriz yaşanıyor. Bunlar konuşulmuyor ve onun yanında Sezen Aksu konuşuluyor. Erdoğan için büyük başarı gerçekten. Takdir ediyorum Erdoğan'ı bu konularda.
Ben de Ulaştırma Bakanı'nı takdir ediyorum. Gördün mü videosunu?
Ya Ulaştırma Bakanı, sonra Enerji Bakanı gerçekten çok komik adamlar ve süper eğlenceli insanlar ya. Hani ülkeyi yönetmeseler eğlenceli de işte ülkeyi yönetiyorlar ve faturasını vatandaş çekiyor.
Yani yönetme arkadaşım şu görüntüyü yayınlayamaz mı acaba? Enerji Bakanı dün akşam mı çıkmış televizyonda?
Yok,
Diyor ki
Enerji Bakanı daha
Mersin'de
önceydi. Enerji Bakanı daha önceydi. Dün akşam
yok
Ulaştırma
pardon
Bakanıydı.
Enerji Bakanı değil. Ben onu diyecektim. Ulaştırma Bakanı diyor ki karşısındaki sunucu bu diyor şey Atatürk Havalimanı'nı niye kapattınız diyor. Şimdi aynı okuyalım. Hastaneyi neden piste çevirdiniz, pist yaptınız diyor galiba. O da diyor ki İkbal İsmailoğlu. Çünkü bu pist İstanbul Havalimanı'ndaki uçuşa engel oluyordu. Şimdi burada duralım. Ya niye kapattınız? Niye kapattınız? Yani ekonomik olarak dersin ki artık ekonomik ömrünü doldurmuştu dersin. Arıza var dersin. Hava trafiğinde sorun oluyordu dersin. İniş kalkış yapılamıyordu dersin. Hava şartlarından dolayı artık orası dersin bir şey. Ama adam tabii ne diyeceğini tam kestiremeyince diyor ki biz öbür tarafa böyle 20 milyar, 23 milyar euro para çıkardık milletin kasasından. Onların da büyük bir kısmını çaldık. Oraya da bir havaalanı yaptık. Şimdi oraya uçaklar inmezse, buraya gelirse olacak iş değil. Oraya uçaklar inip kalkması gerekiyor. O yüzden de burayı kapattık demiş. Değil mi? Öyle demiyor mu?
Evet, aynen öyle. Yani havalimanının pistine hastane yapmamızın nedeni buranın kullanılmasını engellemek. Hani olur ya, bir de bir şekilde yarın bir gün iktidardan gideriz, burası tekrar açılır falan diye de korkuyorlar. O yüzden orayı da kapatmak, imha etmek için. Yani piste bomba koyup patlatmakla aynı bir şey. Ve o hastanenin parasını da Avrupa Birliği'nden aldılar biliyorsun. Yani hani bir yerden kâr ederken öbür tarafı kaçırmıyor Erdoğan rejimi. Her yerden şey yapıyor. Bak, İstanbul Havalimanı hafta içerisinde ulaşıma kapandı. Kar, tipi, fırtına yüzünden.
Evet.
Neden? Ama aynı zamanda Atatürk Havalimanı açıktı. Çünkü bakanın kendisi oraya indi, inebildi. Çünkü Atatürk Havalimanı'nın bulunduğu yerle yeni havalimanı yapılan yer arasında ciddi bir coğrafi fark var. Ve buraya yapılmasın diye bir sürü insan uyardı. Burası yılın 300, şey bilmem kaç yüz günü sislidir, fırtına çok yüksektir, rüzgar yüzünden uçaklar inemez vesaire söylendi. Ama neden? Erdoğan için bir tek gerekçe vardır, rant. Üçüncü havalimanı rantı, bahsettiğim gibi 20 küsür milyar euro, bunların çok büyük kısmı rüşvet. Geçtiğimiz günlerde ben TR724'te uzun bir analizde bunları anlattım. Yani üçüncü havalimanı dediğiniz olay ihtiyaca binaen yapılmadı. Rant için yapıldı, Erdoğan rejiminin rüşvet havuzu için yapıldı. Erdoğan oradan topladığı paralarla yandaş medyayı kurdu, havuz medyasını kurdu, Sabah ATV için aldı. Yüz milyonlarca dolar rüşveti o beşli çete başta olmak üzere iş adamlarından topladılar. O iş adamları o paraları cebinden vermedi. İhaleye eklediler. Oradaki çevre felaketi ayrı bir konu, otoyolların neden olduğu felaket ayrı bir konu. Sorun üstüne sorun. Niye yapıldı? Tamamen rant için yapıldı. İşte örneğinde gördük. Yani 3 gün kar yağdı diye İstanbul Havalimanı kapandı. Şimdi buraya da her gün kar yağıyor ya da işte çok sık kar yağıyor. Ya da işte Sibirya'da her gün kar yağıyor. Ama uçaklar havalimanlarında mahsur kalmıyor. Çünkü bunun altyapısıyla ilgili bir konu. Atması gereken adımlar var. Bunu yapmadılar. Yani şimdi de döndüler, işte havalimanı yaptıklarını itiraf ediyorlar. Bir de Enerji Bakanı Fatih Dönmez geçen gün yine bir televizyon kanalında ne diyordu? Ya diyor, biz Türkiye'de benzini çok ucuza veriyoruz. Hollanda'da benzin kaç para diyor? Dolar, euro benzet TL'si yapmış.
Diyor.
Paritesi. Evet, şu kadar diyor. Biz hala çok ucuzuz diyor. Peki Hollanda'da asgari ücret kaç para Sayın Bakan? Yani bu kadar mı aptal yerine koyuyorsunuz milleti? Amerika'da şu kadar diyorlar. Amerika'da asgari ücret kaç para? Sen Türkiye'deki vatandaşa veriyorsun 4 bin lira asgari ücret. Hollanda'da, Avrupa'da ortalama asgari ücret 25 bin lira. Amerika'da biraz daha fazla. Bu, peki nereden kıyasladınız bu kıyası? Ha, diyorum ya, AKP'li bakanlar özellikle de bu Ulaştırma Altyapı Bakanı gerçekten çok komik. Binali Yıldırım'ı geçmiş vaziyette. Binali Yıldırım da böyle komik espriler yapardı. Bu da gerçekten çok enteresan. Yani ay bir de şu var ya, havalimanında bir bölüm yıkıldı. Orada birisi enkaz altında kaldı. Görüntüler de var,
Yıkıldı.
hepimiz gördük. Ne diyor? Nasıl yıkıldı noktasında? Diyor zaten yıkacaktık diyor. Yani biz yıkacaktık, kendisi yıkıldı. Hani Nasrettin Hoca düşecektim, kendim düştüm hikayesi gibi. Şey, inecektim zaten diyor hatta eşekten düşünce. Ya bu pervasızlığın bir izahı olmalı.
Bir de Adem, böyle hiçbir şey de boş geçmiyorlar. Şimdi oradaki havalimanının yapılması için ihalelerden paraları aldılar. İşletmelerinden paralar alıyorlar. Hatta oradaki restoranları bile oğlu galiba ortaklarıyla restoran açmış. Şimdi
Aynen.
oradan bile alıyorlar. Daha bugün yeni bir son dakika haberi var. Damat Berat Albayrak, o bir tane şey yapacağız diye çıktılar ya. Muhteşem
Tarla
Proje
almıştı.
diye bir Kanal İstanbul. Aldığı tarlaları da imara açtılar. Yani ya bir taraftan da bir boş bırakmıyorlar ki. Her yere çöküyor.
Doymuyorlar işte. Böyle bir şey. Doymazsın. Doymuyorlar. Doymuyorlar. Havada karada her yerden rant peşinde de. Hayatlarındaki tek gaye rant.
Yalnız bugün kaptırdık gidiyoruz. Birkaç tane daha konumuz vardı. Süremiz
İşte
de
hani şu
ben
konuyu
bilmiyorum ama
bir
herhalde bir saati epey geçtik. Fakat onları konuşalım
yani
ya. Ben de demiyorum duralım diye ama gidiyoruz bakalım.
şöyle söyleyeyim. Şimdi bu şeyi konuşmamız lazım. Yani şimdi Erdoğan'a sallıyoruz, kızıyoruz, ediyoruz ama suç ortaklarını konuşmamız lazım. Suç ortağı, en çok suç ortağı da CHP, İyi Parti, muhalefet. Ya işte şimdi bakın, Eren Erdem'in görüntüleri birkaç gündür sosyal medyada var. Avrupa'ya, Amerika'ya geliyor arkadaşlar. Amerika'da geldiler, Avrupa'ya da gittiler. Diyorlar ki işte Türkiye'de bir cadavu yok, Türkiye'de bir işkence yok, her şey yolunda. İşte düşünsene ya, Barolar Birliği'nin eski başkanı Metin Feyzoğlu Amerika'ya geldi. Ben burada programı izledim. Washington'da baroda basın toplantısı yaptı, kongreye gitti, senatoya gitti. Dedi ki Türkiye'de işkence falan yok, bunların hepsi uydurma. Eren Erdem ne diyor? Bize danışarak yapılıyor diyor ihraçlar. Burada bir cadavu falan yok. Siz de gidip bunları konuşun diyor. Hatta videoyu tekrar izleme imkanınız varsa şikayet ediyor. Diyor Batı basınında böyle haberler çıkıyor. Siz gidin anlatın. Onlar muhalefetin kontrolünde yapılıyor. Bir cadavu yok Türkiye'de diyor. Kanal Türk medya geldiğinde, bizim medya geldi. İşte basın zamana gitti yanlış hatırlamıyorsam. Kanal Türkiye bugüne geldi. Güya destek için geldiğini açıklamıştı orada. Polis baskını protesto için. Çağlar Cilerer'le yaptığı program ben izlememiştim. Bir sosyal medyada önüme düştüğü için gördüm. Ya diyor ki orada, ben aslında kayyumlar
Evet,
işlerini düzgün
ben de orada
yapıyorum.
gördüm.
Için gittim diyor. Orada diyor bunu yapmalarına gitmemin nedeni şuydu diyor. Biz kayyuma karşı değiliz diyor. Biz onları doğru yaptılar mı? Çünkü diyor bu, yarın bir gün buradan sözcüye cumhuriyete gelebilirler. Onun önünü kesmek için yaptık diyor. Abi yani hani derler ya takiye falan yapıyor falan. Ya bunlar takiyenin kralını yapıyorlar. Yani diye diye suçladıkları insanları böyle bir iki yüzlülük, böyle bir çok yüzlülük göremezsiniz. Bugün Türkiye'de yaşanan rezaletin ortağı en az Erdoğan kadar başta CHP ve İyi Parti olmak üzere muhalefettir. Yurt dışında dolaşıp Türkiye'de cadavu yok, Türkiye'de işkence yok diyen muhalefettir. Kayyumlar olduğu zaman gidip insanlara kayyum işini düzgün yapıyorum diye kontrole gittik, desteğe gittik anlamında demeçler veren muhalefettir. Bugün bu kadar pervasızsa Erdoğan, en büyük ortağı muhalefettir. O yeni kapı rejimi 15 Temmuz kumpasını bildikleri halde. Bakın bugün CHP'lerin ekserisi 15 Temmuz'un darbe olmadığını, Erdoğan'ın kurgusu olduğunu biliyor. Kendi raporlarına da bunu zaten belli oranda geçirdiler. Ama dertleri şu. Yani Erdoğan'la birlikte, işte Erdoğan'la birlikte bütün o tabanlı da cemaati de tasfiye edelim. Biz o ulusalcıların düştüğü hataya düştüler. İktidar bize kalsın. Ya Erdoğan size bunu yedirir mi? Yani Erdoğan gibi Kasımpaşalı kafasında 40 tane teki dolaştıran adam size bunu bırakır mı? Ama şunu kaçırmamak lazım. Şu an Türkiye'deki zulmün ortağı, faili, en az rejim kadar CHP'dir, İyi Parti'dir. Bu iki video ibret-i alemdir, evet, bak. Evet. İbret-i alem. Ya düşünsene, biz baskına uğrayan medya grubuyuz. Eren Erdem geliyor, desteğe geldi sanıyoruz. Desteğe geldi sanıyoruz. Ya bu kadar,
evet.
Yani hani bu kadar ikiyüzlülük mi olur? Bu kadar takiye mi olur? Artık nasıl izah edeceksiniz bunu ya?
Adam sanıyoruz derken yani ne yapalım? Adam gelmiş, dönemin milletvekili, sana ben destek için buradayım diyor zaten. Biz de tamam, bir milletvekili gelmiş bize destek veriyor diyoruz. Bugüne geliyor, Samanyolu'na geliyor, zamana gidiyor, her yere gidiyor. Bugünkü açıklamalarına bakarsan işte senin söylediğin şeyler. Yani oturdum şimdi onu bir daha seyrettim. Ne kendime mi kızayım, bu adama mı kızayım, ne yapacağımı da bilemedim yani. Ne diyeceğimi de bilemedim. Buna karşı biz ne yapabiliriz? Kim ne yapabilir yani? Sana ben desteğe geldim diyor ki tamam güzel. Hatta diyor ki bir arkadaşla da konuşuyoruz ya, o zamanlar gelmişti. Hatta gecede kalmak istedi. Ben şurada kalırım, gerekirse polisler gelirse sizin için burada direnirim diyordu bu Eren Erdem. Siz bana bir battaniye verin, ben gerekirse burada kalırım, sabahlarım diyordu. Ne oldu şimdi? Meğer sözce Cumhuriyet'e gidecekler, gitmesinler diye mi buraya geldim diyor şimdi. Ne demek istiyorsun yani? Bunun bir izahı yapmak çok zor.
Ama işte bu tam bir turnusol oldu. Ben bu iki videodan çok memnunum. Hep anlattığım şeyi, evet, teyit etmiş oldum. Yani Türkiye'deki Erdoğan bu suçları tek başına işlemedi. Erdoğan'ın ortakları var. Ortakların içerisindeki en büyük pay da muhalefetin. Erdoğan bu kadar pervasızlığı muhalefetten aldı, cesaretle yaptı. Hala 2022'de işkenceyi konuşuyoruz ve CHP'li diyor ki işkence falan yok. Bunlar bize danışılarak yapılıyor. İhraçlar bize danışılarak yapılıyor. Yani artık bunları müzeye mi kaldırırız, duvarlara mı asarız bilmiyorum.
Artık istersen bitirelim. Seyircilerimizi, evet, yormayalım. Normalde MOBESE kameralarını konuşacaktık. İşte
MOBESE bir cümle ekleyelim.
Takip etmek meselelerde.
Ya iktidar tamam. Muhalefet partisinin belediye başkanını telefonla dinliyor, MOBESE kameralarıyla izliyor. Bu anayasal bir suçtur. İki cümle söyleyeyim. Amerikan tarihinde istifa eden tek başkan, Başkan Nixon'dır. İstifa nedeni de FBI'ya muhalefet partisini izletmektir. Watergate skandalı dediğimiz hadise. Bakın, medeni bir ülkede olan şey, böyle bir skandaldan sonra istifa gerekir, hesap vermek gerekir, yargılanmalar gerekir. Düşünün, güvenlik kamerasından belediye başkanını takip ediyor. Güvenlik kamerasından belediye başkanı takip edip yandaş medya haber servisi, görüntü servisi yapıyor. Hani Süleyman Soylu suç örgütünün başında deyince Süleyman Soylu kızıyor, dava açıyor. Ya biz olanı tarif ediyoruz, yaptıklarınızı anlatıyoruz. Başka bir şey değil. Siz ana muhalefet partisinin belediye başkanını MOBESE'den izleyip medya servis ederseniz bu yaptığı şey bir suç yapılanmasıdır, suç faaliyetidir. Ama işte muhalefet böyle uçaklara binip dünyayı dolaşıp Türkiye'de cadı avı yok, Türkiye'de olağanüstü bir durum yok söylemlerinin bulunduğu sürece Erdoğan bu muhalefetle kedinin fare örnadığı gibi oynamaya devam edecek.
Ya evet, burada bitirelim. Muhalefet demişken Türkiye'de bitirelim, ama bitirmeden bunu demeyecek miyiz? Muhalefet böyle onunla bununla vakit geçirirken Türkiye'nin merkezinde, göbeğinde, Ankara'da, başkentinde insanlara işkence yer yerinden oynadı, oynamadı mı? Ya muhalefet ne yaptı ya bu aşamada? İşkence diyoruz, insanlık suçu diyorsun, Türkiye demokrasi falan diyorsun. Ne yaptı muhalefet? Evet, peki. Bitirelim. Görüşmek üzere.
Yayında görüşmek üzere. Kolay gelsin.